1 milyon mülteci geri döndü. YPG, PYD, PKK'yı dışladı ve işte Türkiye'nin dostluğunu istedi. Neyse nasıl terimini koyarsan koy. Bu tam Erdoğan'ın tabanını heyecanlandıran zafer. Ve ondan sonra oradan kazandı. Üçle ya arkadaşlar hazır başlamışken bütün bu işi halledebilir. Ve hatta yani Özel'in erken seçim restine de
evet diyebilir.
Hadi bakalım diyebilir. Euro dolardan kaybediyoruz. Güçlü dolar TL'den kaybediyoruz. Sene başında işçilik maliyetleri de artacak. Kimse ihracatın düşmesini beklemesin. İhracatçı hiç kâr edemeyecek gelecek sene.
Bunu Türkiye ekonomisi kaldırabilir mi?
Kaldır. 1,5'luk kaldırırız.
Enflasyon düşerse zaten para akışı olursa kendinden bu sonra ortadan kalkıyor. Enflasyon düşmezse ki ana beklenti o yani enflasyon çok düşmeyeceği yönde. Enflasyon düşmezse ve para sıcak para da bir noktada kesilirse o zaman ne olur? Kurduk düzeltme.
Eğer bu bahsettiğin süreçte Merkez Bankası faizi tırnak içinde söylüyor. Yüksek kalırsa hiçbir şey olmaz. 90'larda bunu gördük. Yani enflasyon 70'ti, repo faizi %110'du. İlk Jaguar'ımı o zaman aldım.
Hocam gülümseme suratında zaten. İyi bir şey olduğunu anladım sizin için.
Şişman kedi diyorlar bize İngilizce'de. Fat cat.
Atiye Bey, özledik, bir hafta yoktunuz.
Evet.
Nasılsınız?
Evet. Ya iyi değilim. Bir Kıbrıs'a sağlık turizmine gidiyorum
evet,
malum.
Yok.
İşte tam oradayken bu olaylar patlak verdi. 5 gündür ağzım açık. O kadar ağzım açık ki hava yutmaktan hıçkırık krizi tuttu. Aralıksız hıçkırıyorum.
Ne diyeyim?
Dolayısıyla izleyicilerimiz yanlış anlamasınlar. Yani ben öyle programları çok fazla içen bir insan değilim. İşte orada zaten gösterebilse masa kurulu.
Anlayışla karşılayacak da seyircilerimiz, şüpheniz olmasın. Atiye Bey, bu hafta ne konuşacağız? Tabii ki Suriye meselesini konuşacağız. Ve Suriye meselesinin hem Ukrayna etkisini hem de ekonomi etkisini. 2025 yılının temel belirleyicilerinden biri olacak. En azından ilk 3-4 ay Türkiye için çok önemli zaten. Suriye meselesini konuşacağız. Onun dışında Merkez Bankası'nın faiz indirimi artık kapıda. Senenin de sonuna geldik. Yavaş yavaş sakinleşiyordu ortalık. Bu faiz indirimi ve sonrasını size sokacağım. Suriye, Esad'ın gitmesi sizi şaşırttı mı bu kadar hızlı bir şekilde?
Çok şaşırttı.
Tabii herkes şaşırttı da.
Sebebi de şu, bu olayın hadisenin geçmişini bilenler, muhalifler İdlib'in kuzeyine sıkışmıştı. Ve sadece Türkiye onları hayatta evet. tutuyordu. Yoksa Esad gelip süpürüp götürecekti. Şimdi bu noktadan aslında bir terör örgütü olan veyahut da bir milis gücü olan Haçlı Şabedi,
HTŞ,
Tahrir Hayat El-Şam ya da Hayat Tahrir El-Şam'ın bir Blitzkrieg'le, Yıldırım Savaşı'yla aşağıya kadar inip hemen iştirinçle karşılaşmadan Esad rejimini teslim alması inanılır gibi değil. Tamam, Rusya havadan fazla destek veremedi. İran'ın milisleri ve vekilleri geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Ama yine de Esad'ın ordusunun çok daha kuvvetli olduğunu düşünüyordu. Dolayısıyla açıkçası ne oldu, ne gibi anlaşmalar döndü veyahut da bizim bilmediğimiz ne var bunları çözümlemeden analize girmek güç. Bir tek bildiğim şey var. Hayat Tahrir El-Şam Türkiye'ye bağlı bir organizasyon değil. Bu zaten İdlib'de hep sorun çıkarmıştı bize. Ama Türkiye'den büyük destek alan bir kuruluş. Ve bence ağır silahların büyük bölümü de Türkiye üzerinden geldi. Ya da Türkiye'nin satın alması vasıtasıyla gerçekleşti. Dolayısıyla şu anda sahada bize destek veren iki grup var. Bir Özgür ya da Milli Suriye Örgüsü. Bir de ilişkilerimizin gayet iyi olduğu Tahrir Hayat Neyse. HTŞ.
HTŞ. Peki bir şey soracağım. Şimdi burada İsrail'i biliyorsunuz son özellikle yani ilk şok atlatıldıktan sonra İsrail ilerlemeye başladı ve Şam'ın dibine kadar gelmiş. Ve hani hem işte HTŞ'nin lideri biliyorsunuz CNN International falan da çıktı. Batı medyasına çıktı. Hepsine böyle genel bir yorum hani bu işin Amerika ve İsrail organizasyonunda desteği olduğu veya planı olduğu. Ve İsrail'in burada çok önemli işte Golantepe'ye başta olmak üzere çok stratejik yerlere aldığı ve biliyorsunuz aynı zamanda Suriye'nin askeri gücü neredeyse tamamen bitirdiklerini söylüyorlar.
Evet.
Buna baktığınızda bu işin içinde ne kadar İsrail var?
Planlama aşamasında yok. Bazı şeylerin tesadüfi olduğunu kabul etmek lazım. İran ve Hizbullah'ın güçlerini çekmeleri dolaylı yoldan rejimin devrilmesine destek verdi. Ama İsrail'in herhangi bir şekilde lojistik destek verdiği dair bir kanıt yok. Şimdi bazı uzman veyahut da konuları çok iyi bilmeyen vatandaşlarımızın çoğu bir sonuçtan yarar görmekle o sonuca katkı sağlamak arasındaki farkı sezmiyor. Sayın Erdoğan da bu elim FETÖ darbe girişiminden sonra aynen. Allah'ın en büyük nimeti demişti. Biz de ekmeğini yiyoruz bu arada. Şimdi önce şunu söyleyeyim.
Biz ne ekmeğini yiyoruz ya?
Ha?
Biz ne ekmeğini yiyoruz?
Şimdi faşist, yayılmacı ve sömürgeci, ziyonist rejim Suriye topraklarında büyük tecavüzlerde bulunup insan haklarını tamamen ayak altına alırken biz kahramanca terör örgütleriyle mücadele ederek Membiç ve Der Ezzor'u ele geçiriyoruz ve Haseki Havalimanı'nı bombalıyoruz. İroni görebiliyor mu kimse?
Evet,
ya da en azından belki biz Türkler olarak göremiyoruz da dışarıdan bakan birisi onlar kuzeyden tırtıklıyor, biz güneyden tırtıklıyoruz abi. Önce şunu söyleyeyim. Bilinmeyen çok şey var ama kimse barış beklemesin. Bence ağzımızı sulandırmak, işte mülteciler geri gidecek, yeniden yapılandırma, of milyarlarca...
İnşaat başlıyor.
İnşaat başlıyor filan. Çok kanlı bir iç savaş geliyor. Yani bütün kozların paylaşılacağı ve belki de 1-2 yıl Türkiye'nin en büyük sorunu oradaki Kürt yapılanması değil. Onları artık Suriye Demokratik Güçleri diyelim. YPG, PYD'den bıktım çünkü.
SDG.
Türkiye 2025 yılında yeni bir göç akımıyla karşı karşıya kalabilir. Açıkça söylemek gerekirse. Ve bunun yanında askeri gücümüzün önemli bölümü Suriye cephesine kaydırmak zorunda kalabiliriz. Niye böyle düşünüyorum? Bir elimizde örnekler var. İşte Libya. Kaddafi'yi öldürdüler. Hala devam ediyor. İkincisi Mısır'da iki kere rejim değişti. Arap Baharı'nın etkileri bitmedi. Bir de Suriye'nin akıl almaz parçalı bir demografik yapısı var. Mesela Irak'a baktık. Üç büyük grup görüyorsun. Kardeşim orada Dürziler var. Nusayriler var. Umarım hakaret bir deyim değildir. Aleviler. Sünniler var.
Hristiyanlar var.
Hristiyanlar var. Kürtler var. Solcu güçler var. Sağcı güçler var. Ve genelde böyle bir durumda bunları barış masasına getirmek için güçlü bir liderlik, güçlü bir kurumsal kapasite ve her şeyden önce de barışa inanmış kredi aktörler lazım. O da HTŞ değil açıkçası yani. Halep'te şimdiden şeriat konuşmaya başladılar. Dolayısıyla ilk önce bütün bu hesapların kapatıldığını göreceğiz. Bir noktada barış olursa ve olacak bir noktada olacak. Sonuçta taraflar savaşmaktan yorgun düşecekler. Türkiye en büyük kazananlar arasında olacak. Belki de İsrail'den çok daha fazlasını kazanmış olacağız. Sebeplerimi izah edeyim. Bir, tarihsel olarak İran ve Rusya bizim dostumuz değildir. Büyük güçler rekabetinin bölge yansıması bu üç büyük devin sürekli itişmesidir. Aramızda yönetilmiş bir düşmanlık var ama Irak ve Suriye'de en büyük rakibimiz İran'dı. Onlar tamam oyundan düştüler. Dolayısıyla bizim güç alanımızı genişletmemize yardımcı olacak. Aynı şeyi Kafkaslar için ve Rusya için söyleyebilirim. Rusya Ermenistan'dan desteği çekti.
Evet.
Nagorno-Karabağ'ı özgürleştirdik. Muhtemelen Zangezur koridorunda istediğimizi elde edeceğiz. 1-2 sene içinde hakikaten Suriyeli mültecilerin geri dönmesini, uluslararası bir fon kurulması vasıtasıyla orada yeniden yapılandırma faaliyetinin başlaması ve burada Türk hem ham madde olarak hem inşaat sektörü olarak yarar sağlamamızı bekleyebiliriz. Tabii en önemli siyasal kazanım da artık neyse konuşulmaya, Bahçeli son günlerde 5 yıldızlık bir oyun çıkartıyor yani.
Ciddi mi söylüyorsunuz?
Vallahi ciddi söylüyorum yani. Dün de işte Demi alkışladı Demi
konuşmasını.
Ve barış yapmak istiyor SDF ile. Sebebi de basit. PKK'dan arındırılsın o örgüt. Nasıl Irak Kürtleriyle önce kavga ettik sonra dost olduk. Ve bizim en önemli ticaret partnerlerimizden biri haline geldi. Şimdi insanlar bunu hatırlamıyorlar. Çünkü Bağdat hükümet petrol gelirlerine el koyuyor. Uluslararası da falan da kazandı ama... Bir aralar Erbil, Süleymaniye filan Türk alışveriş merkezleri, Türk mallarıyla doludu. SDF'yi dost edinmek bizim ekonomik hinterlandımızı genişletir. Üstelik orada bir şekilde o insanların hamiliğini üstlenirsek hem sınırımızda istediğimiz buffer bölgesini oluştururuz hem de inşallah içeride barışa dönelik en önemli engellerden biri ortadan kalkar. Bence Erdoğan'ın sürekli davet edilmesine rağmen bu Kürt meselesinde de anayasada ringe girmemesinin en önemli nedenlerinden bir halk desteği yok arkasında. Ama düşün 1 milyon mülteci geri döndü. YPG, PYD, PKK'yı dışladı ve işte Türkiye'nin dostluğunu istedi. Neyse nasıl terimini koyarsan koy. Bu tam Erdoğan'ın tabanını heyecanlandıran zafer. Ve ondan sonra oradan kazandı. Üçle ya arkadaşlar hazır başlamışken bütün bu işi halledeyim diyebilir. Ve hatta yani Özel'in erken seçim restine de
evet diyebilir.
Hadi bakalım. Diyebilir.
Peki o zaman esasında Bahçeli biraz ortamı sahaya hazırlıyor değil mi? Zemini hazırlıyor Erdoğan'ın bir manevra yapabilmesi için.
Tabii yolu açıyor.
Yol açıyor.
Mıntıka temizliği yapıyor. Sebebini de daha önce söylemiştim. Erdoğan başkan adayı olacak. Seçmeni çok kızdıracak şeyler yapmak istemiyor. Bahçeli'nin öyle bir sıkıntısı yok. Başka politik amaçlarla hareket ediyor. Dolayısıyla çok daha rahat ve stratejik konuşabiliyor. Yani bu noktada onun hep düşünürdük. Bilmiyorum sen de katılır mısın? Türkiye'de Kürt sorununu çözümüne en büyük engel Bahçeli'nin aşırı milliyetçi tutumu ve bütün Kürt siyasi yapılarını dışlaması. Bütün Kürt siyasi yapılarıyla dost haline geldi. Dolayısıyla bu çok önemli bir değişim ve bence Türk siyasetinde olumlu şeylerin yolunu açabilir.
Şöyle bir şey, piyasaya geçeceğiz de, dediğiniz gibi şimdi Erdoğan esasında ne olursun Cumhurbaşkanı Erdoğan için Esad'ın gitmesi, tamam son zamanda görüşmek istedi, görüşmedi falan ama sonuçta duruşu belli Esad rejimine karşı. Onun gitmesi Erdoğan için geç de olsa bir zafer. Evet. O ölçekteki bir zafer. Aynı zamanda işte bu Kürt mevzusundaki de bir adım atılması, işte ekonomi biraz toparlanması ve dediğiniz gibi işte CHP içinde karışıklıklar ve erken seçimin mecbur olması bir anlamda. Hızlı bir erken seçim kararı alınma ihtimali eskisine göre, çünkü siz hep 2025'in ikinci yarısı Özgür Özel'in evet. söylediği tarihi vurguyordunuz. Hani biraz sarksa da 2026'nın ilk yarısı gibi olabileceğini söylüyordunuz. Bu son gelişme bu ihtimal güçlendi değil mi?
Eğer
fırsat Erdoğan için.
Suriye korktuğum çok büyük, çok kanlı bir iç savaş çıkmazsa evet. Ama yine de hemen olmaz. Çünkü tabii ki iyi takdim edilir. Suriye'deki gelişmeleri zafer olarak evet, tahvil edebilirsin ama sonuçta her şey ekonomiye bağlı. İlk önce ekonominin tamir edilmesi lazım. Bu da iki aşamada. Bir, enflasyonu düşürebilir kadar düşürmen lazım. İş talebi yavaşlatman lazım. Seçim öncesi dev harcamalar yaptığında patlamasın. Ya da şöyle söylemek lazım. Ben veyahut Sayın Erdoğan ya da Mehmet Şimşek bütçeden harcama yaptığında bu ya fiyatları yükseltir ya üretimi ve talebi arttırır. Fiyatları yükseltirsen bütçe harcamaları oy kazanamazsın. Ama eğer ekonomi çok yüksek miktarda çıktı açığı ya da atıl kapasite üretiyorsa o zaman harcamalar reel gelir artışına dönüşür. Tabii ki popülizm bizim ekonomistler açısından hep kötü. Ama aşırı ısım bir ekonominin üstüne benzin dökmekle ağır aksak giden ve talebe ihtiyacı olan bir ekonomiye bütçe desteği vermek arasında dünyalar kadar fark var. Hıçkırığı temizleyebiliyor evet. musunuz?
Ama her şey temizle. Sizin yerinize başka bir insan bile koyabilir.
Ben insan mıyım abi? Ben insan mıyım abi?
Diyelim ve piyasaya. Şimdi bu ilk Esad'ın gitmesi özellikle borsa çok ciddi bir coşkuya sebep oldu. Ama sonra sakinleşti, düştü falan. Biz hep borsanın, özellikle borsanın yeni bir hikaye ihtiyacı olduğunu söylüyordu ekonomistler. Bu Suriye'deki mevzu hem borsa üzerinde hem de genel olarak Türkiye ekonomisi piyasaları açısından bir hikaye oluşturabilecek kadar güçlü olacak mı sizce?
Haberleri takip edelim. Eğer bir seçime gidilirse ve Birleşmiş Milletler önderliğinde en az 200 milyarlık bir yardım fonu kurulur da akıl almaz bir şey olur. Türkiye için akıl almaz bir şey olur. Ama ondan önce satın alacak bir şey yok. Suriyelilerin evine döndüğünü düşünelim. İnşallah öyle olur ama umudum yok. Bu niye hikaye olmaz? Çünkü nominal işçilik ücretleri çok hızlı artar. Maliyetlere şirketlerin ve kar elde edemezler. En son olarak da şu olabilir bir hikaye olarak. Orta Doğu savaş sürüyor da artık bunun yayılması ihtimali ve petrol sahalarına sıçraması ihtimali düştü. Yatırımcılar Brent'i 60 dolara şu anda 72 dolar civarında. Hatta belki bazı kaynaklara göre CNBC.com makaleleri 40 dolara kadar itebilir. 40 dolar Brent'te de
yemedi yanında yat.
Yani Merkez Bankası istiyorsa faizleri sıfır indirsin. Türkiye'de enflasyon yine düşer.
Öyle bir ihtimal güçlü görüyor musunuz?
Görüyorum evet. Yani talep yok dünyada şu anda. Çin bitmiş durumda. Amerika yavaşlıyor. Avrupa ölü. Arzı önleyemiyorlar. Amerika'dan geliyor. Guyana diye bir ülke varmış Latin Amerika'da. Ben ona Guyana diye ama o Viyana biraz daha kuzeyde galiba. O krosanları aldığımız yer Viyana. Ya özetle çok ciddi bir arz fazlası var. Ve geçmişte böyle durumlara baktığımızda bir noktada arz disiplinini sağlayan Suudi Arabistan. Hatice siz de Muraç'ım hepiniz kotalardan çalıyorsunuz. Salıyorum benzini, petrol piyasaya demesi beklenir. Körfez ülkelerinde en son bir önceki tahminlere göre günde 5 milyon varıl atıl kapasite var. Yani onu piyasaya salarlarsa inan petrolde yıkanmak, şehir suyunda yıkanmaktan daha kolay olur. Avrupa ekonomisi gelecek sene %1 dahi büyüyemeyecek. Euro dolardan kaybediyoruz, güçlü dolar TL'den kaybediyoruz. Sene başında işçilik maliyetleri de artacak. Kimse ihracatın düşmesini beklemesin. İhracatçı hiç kar edemeyecek gelecek sene.
Bunu Türkiye ekonomisi kaldırabilir mi?
Kaldırır. 1,5 yıl kaldırırız. Bak, yani güçlü TL açısından soruyorsun.
Evet, aynı öyle.
Hiçbir ülke kalıcı olarak güçlü para birimiyle yaşayamadı. Her zaman bir çıkış stratejisi alması lazım. Bizde bu yok. Anladığım kadarıyla yine işi Allah'a bıraktık. O da şu, eğer enflasyon beklendiği ölçüde düşerse işte gelecek sene sonunda 21 sonra 14'e mi ne düşüyor? O zaman güçlü TL politikasının zararı kalmaz. Kullanmana da gerek duyulmaz. Zaten dışarıdan gelen sıcak para ve içerideki yatırımcıların ekonomiye güveninin artması, tasarruf sahiplerinin döviz talebini azaltır. Sorunun içinden kendiliğinden çıkarsın. Ama enflasyonun çok cömert davranıyorum bu arada Mehmet şeyi sevdiğim için. Gelecek sene sonu 30. 2026'da daha da düşeceğine dair hiçbir emare yok. Neyle düşüreceksin?
Enflasyon düşerse zaten para akışı olursa kendinden bu sonra alttan kalkıyor. Enflasyon düşmezse ki ana beklenti o yani enflasyon çok düşmeyeceği yönde. Enflasyon düşmezse ve para sıcak para da bir noktada kesilirse o zaman ne olur? Kurdaki düzeltme.
Eğer bu bahsettiğin süreçte Merkez Bankası faizi tırnak içinde söylüyor yüksek kalırsa hiçbir şey olmaz. Hmm. 90'larda bunu gördük. Yani enflasyon 70'ti repo faizi %110'du. İlk Jaguar'ımı o zaman aldım.
O yüzden gülümseme suratında zaten. İyi bir şey olduğunu anladım sizin için.
Şişman kedi diyorlar bize İngilizce'de. Fat cat. Ama yani şimdi Merkez Bankası niyeti bozdu. İnşallah indirmez.
100'e puan bas puan edecekmiş belki.
O bir zararı olmaz. Geçelim mi o konuya?
Yok yok hayır. Buyur.
Geçmeyelim
yok,
tamam.
Buna sonra.
Ama şu andaki sıcak parası o tamamen çıksa da merkezin rezervleri Türk lirasını savunmaya yeter. Vatandaşı TL'den hızla dövize dönebileceği bir senaryo korkarız. O da bir siyasi kriz gerektirir. Allah göstermesi en korktuğum bir İstanbul depremi daha. Üçüncüsü de yine NAS politikalarına geri dönersin. Bir miktar faiz indirmekle akıl dışı bir faiz oranı ile ekonomi yönetmek arasında çok büyük fark var. Dediğim gibi 150 bas puan Türkiye'de finansal dengeleri değiştirmez.
Ya ben şunu tekrar sormak istiyorum. Yani enflasyonun çok düşmediği, değeri TL'nin devam ettiği senaryoda bu iyi bir sürebilecek bir şey mi? Siyasi bir kriz olmadığı takdirde.
Sürer evet.
Öyle mi?
Evet.
Muhakkak bir düzeltme yapar diyenler var da o yüzden.
Herkes öyle diyor zaten. Evet. Herkes sürekli yangın var, yangın var diye bağırıyor. Ama etrafa bakıyorum kar yağıyor abi. Yani öyle bir şey yok. Sıcak para hep gelir. Enflasyon faiz dengesine bakmıyor. Faiz döviz kuru. Ve Merkez Bankası'nda çok açık bir şeyi var. İletişim var. Biz Türk lirasını güçlü tutacağız. İkincisi rakamlara bakıyorsun. Brüt rezervlerini kullanmak lazım. Her türlü satışı karşılayabilecek ölçüde bir rezerv var. Ha ekonomide de durum şeydir. Enteresandır. Bir tabii ki emek yoğun, verimsiz çalışan ihracat sektörleri silinir. Ama bunun karşılığında da fırsat olarak şirketlerin ayakta kalmak için teknolojiye ve ekipmana yatırım yapıp daha verimli çalışmaları, karlarını o şekilde telafi etmeleri söz konusu olabilir.
Ucuz yani işte faiz döviz kuru dengesi sebebiyle bir sonuçta yabancıya şey veriyoruz. Ciddi bir kâr fırsatı veriyoruz, kazanç veriyoruz. Bunun sonuçta birisi ödüyor değil mi ama? Yani ülkece ödüyoruz bunu. Değil mi?
Yok kardeşim. Yani
yoktan yaratmıyoruz parayı.
Şimdi bak yani bu soruların kapitalist sistem içinde şeyi yok, cevabı yok. Sebebi de şu, bir kapitalist açısından faiz paranın fiyatıdır.
Evet.
Ve açık piyasa, serbest piyasa ekonomisinde para ne kadar kıtsa fiyatı o kadar yüksek olur. Bu bir rant değildir. Bu bir sömürü değildir. Nasıl ekmek köfteden az olduğunda köfte fiyatları artıyorsa, ne kağı köfte, o kağı ekmek çünkü. İçeri giren dövizde, dışarı çıkan dövizden az olduğunda bir maliyet ödersin. Ya da senin tasarrufların kredi talebini karşılayacak kadar yüksek değilse paranın maliyeti yüksek. Hatta bir sosyalist açıdan şey var ya da bir eğer yani ekonomiye bölüşüm ekonomisi olarak bakıyorsan tabii ki çok büyük bir zararı var. Hani ben de insan olarak Türkiye niye kredi notuna sahip? Botswana'dan düşüktü en son baktığımda. Sonra da Botswana'nın nerede olduğuna baktım. Güney Afrika Cumhuriyeti'ni
buldunuz.
Buldum. İkincisi yani %7 ile şirketlerimiz %10 dolarla borçlanıyor. Bu da benim için de içimi yakıyor tabii ki. Ama bütün bunların bir sömürü olduğu ya da birilerinin kafamıza silah dayayıp bizden zorla para sızdığı anlamına gelmiyor Semih.
Baba ineceğiz. Başımızı büyük.
Hayır. Bak ben bu konuda çok rahatım. Yani kapitalist olmak zorunda değilsiniz. Eğer rejimi değiştirelim diyorsanız sandalye sosyalizmi getirelim. Hiç itirazım yok. Ben o zaman da yolumu bulurum. O zaman da onlara yol kalırım.
Sen hatırlıyorsunuz bu musun? Yine biz açıkta kalırız.
Onlara abi her şeye göre, her boya göre elbise ve çorap satabiliyoruz biz yani. Beni kasmıyor. Enseyi karartmıyorum.
Ama karar verin diyorsunuz yani.
Ama yani halk kapitalizmden memnun abi. Ben herkesin 5 tane jip görüyorum ya. Yani sen pazar...
Oturduğunuz bölge sebebi olabilir.
Ya biraz da ondan galiba evet.
Biraz iyi bir bölgede oturuyorsunuz. Peki bunu soracağım daha size. Bir iki, bu yıl bitmeden bir iki şeyimiz var zaten. Özel başlık yapacağız. Yılbaşına özel. Merkez Bankası'ya kapatalım programı istiyorsunuz.
Okay.
Biraz konuştuk. 250 bas puan genel fikir. Konsensus. Ama 150 diyen var. 500 diyen var. Hiç yapmaz da diyen var. Biraz dağınık bir tahmin şeysi var bu sefer. Sizin ne de beklentiniz Merkez Bankası'nda?
Vallahi yani 40 kişi sen delisin diyor, insanın kafasını tartması lazım. Ben faiz indirmek için hiçbir neden görmüyorum. Merkez Bankası'nın kendi belirlediği prensipler içinde de faiz indirimine yer görmüyorum. İşte bu çok uzun süredir Hacı Bekler gibi beklediğimiz mevsimsel arındırılmış enflasyon. Aylık 2.91 abi. Bunun yıllık bileşiği neye geliyor? 12 ile çarp. 3'ü 12'ye, 36'ya geliyor. Sen kendin TÜİK'le anket yapıyorsun. Sektör enflasyon beklentileri. Tamam düşüyorlar. Ama yani o kadar yavaş düşüyor ki hedefe varmak 5 yıl sürer. Ama şöyle bir teori, ekonomist arkadaşlar. Bana da gayet makul geldi. Türkiye'de para politikasını siyasetten ayırmak imkansız. Erdoğan'ın henüz faizlere karıştığı görüşünde değilim ama o da bir tabanına hesap vermek durumunda. Erdoğan'ın faiz politikasına müdahalesini engellemek için gazını almak amacıyla önden yaparsın, ocakta da yaparsın. Sonra zamlardan dolayı enflasyon fırlar. Ara verirsin ama Erdoğan istediğini elde etmiştir. Senin istediğin zaman faiz indireceğini biliyor. Dolayısıyla çok müdahale etmez. Ondan sonra işte o ikinci zamın getirdiği enflasyon dalgası 2-3 ay sürer. O geçtikten sonra yeniden indirmeye başlarsın.
Yani başlayıp sürekli devam eden bir patika değil de biraz da...
Evet. Ha öyle bir şey yapacaksa o bir felaket olur. Yok yani onu Türkiye kaldırmaz. Psikolojik çok büyük psikolojik şoklar yaratır. Her şeyden önce konut satışlarını gördük. Tabii. Yakında arabalara da satışlar, diğer dayanık tüketim mallarına da sıçramaya başlar. İnsanların tasarruf etmek için hiçbir gerekçesi kalmaz yani. Ekonomi para kaçtığı için değil ya da insanlar dolara döndüğü için değil. Hacı. Aşırı ısınıp enflasyon yarattığı için başka bir krize gireriz ya da bunalıma gireriz.
Bakalım. Göreceğiz. Az 2024'ü bitiriyoruz az kaldı. Bundan sonra iki bölümümüz var. Birisinde daha çok 2024'ü konuşacağız. Genel bir hatırlama yapacağız. Değişik bir format hazırladık. Diğerinde de 2025 tahminlerimizi sizinle soracağız. Size soracağız 2025 tahminlerini. Teşekkür ederiz.
Bizi izlemeye devam etmeni rica ediyorum.
Tabii ki. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.